Değerli dinleyenlerimiz, çok muhterem birbirinden kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün de yeni bir programla karşınızdayız. Eğitimde İyi Örnekler programında bu hafta güzel bir konuğumuz var, güzel bir konumuz var. Sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Her hafta farklı bir gönüllü arkadaşımızı davet ediyoruz. Yapmış olduğu faaliyeti, eğitim çalışmasını sizlerle paylaşıyor. Paylaşmasına vesile oluyoruz. Böylelikle iyiliklerin, güzelliklerin daha da çoğalmasını arzu ediyoruz. Kötülükler her gün bangır bangır, her saat başı haberlerde karşınızda, bir sürü olumsuz tablolar, sahneler var. Ne olacak bu ülkenin hali, ne olacak bu dünyanın hali diye kara kara düşünmeye başladığınız anda birden karşınıza Eğitimde iyi Örnekler programı çıkıyor ve bu güzel örnekleri, iyi örnekleri sizin dimağlarınıza, gönüllerinize taşıyoruz ki ya bu dünyanın iyiliği için, selameti için, insanımızın, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin selameti için çalışan fedakar insanlar da var. İnşallah onların bu çalışmaları vesilesiyle güzel günler, daha güzel günler, daha mutlu günler, daha huzurlu bir hayat göreceğiz. Bizler göreceğiz, çocuklarımız görecek, toplumumuz görecek inşallah diye ümitlendirmeye gayret ediyoruz sizleri. Ki ümit var olmak gerekiyor, ümitli olmak gerekiyor, ümitleri yeşertmek gerekiyor, ümit tohumları ekmek gerekiyor. Rabbimiz de bizden bunu istiyor, kendisinden ümit var olmamızı, kendisine dua etmemizi ve gayret etmemizi istiyor. Böyle olduğu takdirde bize işlerimizi kolaylaştıracağını Cenab-ı Hak buyuruyor. Onun için böyle iyilik tohumu eken, güzellik tohumları eken dostlarımızı Eğitimde İyi Örnekler programına davet edeceğiz. Sizlerle buluşturacağız. Onların bu heyecanlarını sizlerle paylaşmasına vesile olacağız. Sizlerin de heyecanlanmanız, acaba ben ne yapabilirim, biz ne yapmalıyız, ne yapabiliriz gibi bir arayış içerisinde olmanıza vesile olacağız. Kıymetli dostlar, geçen hafta bir programa katıldım ve orada güzel bir söz duydum, güzel bir bilgi duydum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim programımızın maksadıyla da örtüşen bir bilgi bu. Deniliyor ki gelişmiş toplumlarda bir sivil vatandaş en az 4 ya da 5 gönüllü teşekküle üyedir. Onun müntesibidir, üyesidir, gönüllüsüdür. O grup altında, o dernek altında, o vakıf altında, o gönüllü teşekkül altında faaliyet gösterir, hizmet eder, gayret eder diye ifade ettiler. Gelişmiş toplumların gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli belirtilerden birisi de bir kişinin, o toplumun ferdinin en az 4 ya da 5 sivil toplum kuruluşunda gönüllü üyeliğinin bulunması. Sadece bizim maalesef bugün sivil toplumlarda üyelik pasif üyelik, yani üye oluyorsunuz, ne kimse sizi arıyor, ne siz kimseyi arayıp soruyorsunuz, falanca yere üyeyim diye geçiştiriyoruz maalesef. Aktif bir üyelik gerekiyor. En az 4 ya da 5 kuruluşa üye olmak, o kuruluşun faaliyetlerinde yer almak, onları desteklemek, onlara öncülük etmek gerektiğini bir bilgi olarak bize uzman bir dostumuz, arkadaşımız aktardı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu programdan sonra hemen kendimize soralım. Ya ben kaç yerde üyeyim, kaç yerde efendim bir hizmetim var, bir sorgulayalım. En az 4 ya da 5 farklı teşekkülde böyle bir gönüllülük çalışması altında olmamız gerekiyormuş ki gelişmiş toplumlar seviyesinde bir toplum olabilelim. Onun için bugün de DİGEP platformunun başkanı Abdülkadir Çitil Bey ile birlikteyiz. Misafirimiz kendisi. Biraz girişi uzun tuttum Abdülkadir Bey, kusura bakmayın ama hem biz böyle girişlerle dinleyicilerimize bir motivasyon hedefliyoruz, onları programa hazırlamayı hedefliyoruz, hem de konuğumuzu stüdyoya hazırlıyoruz, rahatlatıyoruz.
Teşekkür ederim.
Onu konuya, programa adapte olmuş oluyoruz. Söz birazdan sizde olacak. Geniş geniş DİGEP'i, DİGEP'in faaliyetlerini bizlere anlatırsınız inşallah. DİGEP, Din Gönüllüleri Platformu olarak geçiyor. Ve Abdülkadir Bey onun başkanlığını yürütüyor. Hoş geldiniz, safa geldiniz Abdülkadir Çitil kardeşimiz. Buyurun efendim. Bugün söz sizde. Bize DİGEP'i anlatacaksınız. Ama önce bir kendinizi tanıtın, sonra DİGEP'e geçelim. Abdülkadir Çitil kimdir? Konuk misafirlerimiz de, dinleyicilerimiz de sizi tanımış olsunlar. Buyurun efendim.
Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani iltifatlarınıza layık olmadığımı baştan ifade etmek isterim.
Estağfurullah.
Öncelikle böyle güzel bir programda konuk olmak, yani şahsım ve platformumuz adına çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle size ve sizlerin şahsında Erkam Radyo ve Erkam Radyo ailesine şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını da Allah'tan niyaz ediyorum.
İnşallah. İnşallah.
Ben Deniz Abdülkadir Çitil. 1983 Çorum İskilip doğumluyum.
Evet.
Tabii ilk öğretimimizi ve akabinde Kur'an-ı Kerim ikmalimizi tamamladıktan sonra elhamdülillah Allah bizlere İstanbul'da İmam Hatip okumayı nasip etti.
Çok şükür.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduk. Akabinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Hı. Şu anda da hali hazırda Sakarya Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda da master'ımızı tamamlamak üzereyiz. Rabbim inşallah tamamlamayı da nasip eder.
İnşallah devamını da nasip eder.
İnşallah teşekkür ediyoruz evet. Güzel niyetlerinizi. İnşallah Rabbim de kabul eder.
Amin.
Tabii DİGEB, evet. Öncelikle ben açılımını da ifade etmek isterim. Din Gönüllüleri ve Eğitimcileri Platformu. Şimdi başlangıçta şunu da herhalde söylesek çok yerinde olur. Gönül ilk kelimesi hakikaten birçok dilde yer bulamadığımız, sadece Türkçemizde gördüğümüz, yani başka dillerde karşılığı olmayan bir kelime.
Evet.
Tabii bu tarafıyla baktığımız zaman gönüllülük hakikaten büyük bir de sorumluluk da yüklüyor ama böyle bir de bizlere açıkçası bir ayrıcalık da sağlamış oluyor. Bunu da ifade etmek önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii literatüre baktığımız zaman gönülle ilgili şöyle bir tanım var. Bu da benim çok hoşuma gider. Onu da buradan paylaşayım. Gönül insanda özü ifade eder. Ve yanardağın içindeki mağma tabakası kadar yoğun ve sıcaktır. Onun ayrı bir volkan gibi ne zaman patlayacağı belli olmaz. Bir defa harekete geçti mi durdurulması imkansız bir güç haline gelir ve önüne de set çekilemez gibi bir tanım var.
Ya ne kadar güzel maşallah.
Hakikaten bu tarafıyla da düşündüğümüz zaman hem yükümüzün ağır olduğu aslında beraberinde de büyük bir güce insanların gönüllerine talip olduğumuz zaman büyük bir güce de sahip olduğumuzu evet. Da bize bu tanım gösteriyor. İnşallah Rabbim bu konuda da bu niyetlerimizde de inşallah bizleri muvaffak eder diye niyazla temenniyle başlamış olalım.
İnşallah. Peki DİGEB'de nasıl bir ortam var? Nedir DİGEB? Niçin kurdunuz? Kimlere hitap ediyor? Yani din gönüllüleri diyorsunuz ama kim bu din gönüllüleri?
Evet.
Biraz böyle DİGEB'e doğru da girmiş olalım.
Tabii DİGEB din gönüllüleri ve eğitimcileri platformu. Hı-hı. Öncelikle ilkemiz bizim gönüllülük ilkesi. Tabii yine hiç ayrılmayacağımız beraberindeki bir diğer ilkemiz de eğitim ilkemiz. Hakikaten bir şeyler yapmak istiyorsanız yani eğitime de talip olmanız gerekiyor.
Tabii.
Hem eğitim görmeniz hem de eğitim vermeniz tarafıyla da düşünmeniz gerekiyor. Platformumuzun muhatapları, Diyanet mensupları diyebileceğimiz müftülerimiz, vaizlerimiz, imam hatipler, Kur'an kursu eğitimcilerimiz, müezzin kayyımlarımız, yani Diyanet çalışanlarımız platformumuzun doğrudan gönüllü muhatapları olarak kabul ediyoruz. Tabii bir de hizmet ürettiğimiz işte cemaatimiz ya da toplumun diğer kesimleri de muhatabımız. Yani bunları da ayrı görmüyoruz. Ama doğrudan bizim açıkçası hizmetlerinde yardımcı olmak istediğimiz Diyanet camiası, Diyanet mensupları diye de DİGEB platformunun muhataplarını ifade edebiliriz. Böyle bir açıklama yapabiliriz.
Evet. Ne zaman kurdunuz diye mi?
2012 yılında açıkçası fikri aşaması belki daha önceki yıllara dayanıyor. Yani fiili olarak 2012 yılında kuruldu. Tabii bazı arkadaşlarımız bu noktada öncülüğünü de yaptı. Elhamdülillah 2015 yılında da tabii her kurumun olduğu gibi DİGEB'de bir kuluçka dönemi geçirdi. Bir emekleme dönemi mutlaka yaşadık.
Eyvallah.
Elhamdülillah ama şu anki duruma baktığımız zaman hakikaten DİGEB artık yürümeye başladı. Bunun da mutluluğunu duyuyoruz. Elhamdülillah çok şükür. İnşallah artık hizmet üretmeye başladığımızı da artık kendimiz gördük. Bunun motivasyonunu da her daim hissediyoruz.
Evet. Yani peki buradaki amacınız nedir Abdülkadir Bey DİGEB'i oluştururken? Yani ne eksik gördünüz ki siz onu tamamlamak üzere böyle bir yola çıkıyorsunuz? bir gönüllülük hareketi oluşturuyorsunuz? Nasıl bir amaç, nasıl bir çerçeve var? Çünkü Türkiye'de din gönüllüleriyle alakalı baktığımız zaman, şöyle geçmişi de bir incelediğimizde çizilen bir imaj var. Sinema filmleriyle, belki bir takım tiyatrolarıyla, belki bir takım yazılı görsel medyasıyla sürekli aşağılanmaya çalışılan, işte çeşitli fıkralarla bile efendim kötü bir imaj oluşturulmaya çalışılan bir imamlık, bir müezzinlik, bir hocalık, değil mi? Şeyi evet. Var toplumda. Siz buna yönelik bir şeyle mi yola çıktınız? Nerede, nasıl bir şey gördünüz? Amaç nedir DİGEP'te? Ne yapmaya çalışacak? Buradan devam edebilir miyiz?
Tabii. Şimdi önce şu şekilde başlayabiliriz. Din, insan hayatını şekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. Evet. Yani hele hele inanan toplumlar için, inanan insanlar için, Müslümanlar için, müminler için. Yani hayatın olmazsa olmazı, hayatın her alanında olması gereken bir unsurdur din. Şimdi Müslümanlar İslam ile ilgili doğru bilgileri kitabımız Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarından, Hazreti Peygamber'den itibaren yaşadıkları zamana kadar gelen din alimlerinden, tebliğciler ve onların ortaya koyduğu eserler vasıtasıyla öğrendikleri malumumuz hepimiz için. Tabii zamanla toplumda bazı değerler ya önceye alınıyor ya da sonra yani böyle bir takım ertelendiği için bazı durumlarda din adına bazı durumlarda ya da dini temsil noktasında, dini öğretim noktasında bazı deformelerin olduğunu biz tespit ettik. Yani bu noktada mesela bir din gönüllüsünün, daha doğrusu din görevlisi de diyebiliriz. Başlangıçta böyle ifade edelim. Yani bir cami görevlisinin, bir imam hatibin toplumun nazarında aynen ifade ettiğiniz üzere işte basın yayınla, televizyon filmleriyle bazı yani belki bu bilerek bilmeyerek yani kasıtlı kasıtsız bir takım şeylerle deforme olduğunu gördük biz bunların. Bunu düzeltmenin de en önemli unsurlarından birisinin de biz bu temsil boyutu olan kardeşlerimizin dini noktalarda gönüllü olarak toplumun karşısına çıkmaları gerektiğine inandık. Yani şu anda elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini gönüllülüğü çok ön plana almış durumda. Evet. Ama tabii çok iddialı bir söz olmasını da istemem ama şunu da ifade etmek isterim. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu ilke daha ön plana alınmadan evvel yani bunun belki 6 yıl, 7 yıl öncesinde biz buraları kendi arkadaşlarımızla, İmam Hatip'teki arkadaşlarımızla, ilahiyattaki arkadaşlarımızla yine farklı meclislerde buraları hep konuşurduk. Evet. Yani bu din görevlisinin mutlaka bir gönüllülük tarafının olması gerektiğiyle alakalı.
Yani bu bir vazifeden daha öte bir noktaya gitmesi gerekir.
Kesinlikle evet. Yani bir kuruma müntesip olmak demek ya da bir devlet kurumuna müntesip olmak demek bizleri gönüllülükten uzaklaştırmaması gerektiğine inanıyoruz. Evet. Yani hususen din görevliliğinde de bu çok daha ön plana çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bir mütefekkirimizin şöyle bir ifadesi vardı. Bizi de hakikaten etkileyen bir ifade. Şöyle demişti. Şimdi sosyal devlet algısı insanlarda merhameti, fazilet duygusunu aldı götürdü gibi bir anlayış peyda etti, ortaya çıkardı. Bu da hakikaten çok mühim bir şey. Ya çünkü siz bir şeyden sonra artık devlet kurumlarından bekler hale geliyorsunuz. Evet. Ya da insanlarınız devlet kurumunun çalışanları bir memuriyet zihniyetiyle hareket eder bir hale geliyor. Evet. Bunlar açıkçası dinin kabul etmediği ya da dinin özümsemediği durumlar olduğunu biz hissettik. Hakikaten yürekten hissettiğimiz için elhamdülillah. Yani her geçen gün DİGEB'in de müntesipleri artmakta. Bu noktada elhamdülillah daha iyi yerlere geldiğini, geleceğini de göreceğiz inşallah.
Yani diyebiliriz ki DİGEB din görevlilerini,
evet,
bu din görevliliği vazifesini tam hakkıyla yapmanın birkaç adım daha ötesine geçirerek toplumda layık oldukları pozisyona taşımak istiyor.
Tabii.
Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz? Neyle sağlıyorsunuz?
Evet, açıkçası talip olduğumuz nokta zor.
Evet.
Özellikle şimdi bir takım dezenformasyonların olduğu bir alan. Din herkesin çokça üzerinde konuştuğu.
Türkiye'de belki iki alan var değil mi? Tıbbiye ve din. Herkes evet, uzmandır
herkes,
bu konuda.
Herkes
yani doktorluk uzman. Ve din konusunda Türkiye'de herkes uzmandır.
Kesinlikle evet, katılıyorum. Bu noktada hakikaten ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. hadi biz şöyle bu alanda şöyle bir eksiklik gördük, burada bir hizmet üretelim demek de yetmiyor. Bunun fikri bir altyapısının da mutlaka oluşturulması gerekiyor.
Tabii ki.
Yani çünkü din konusunda yani böyle zülfiyare dokunan noktalar çok fazla diyebiliriz.
Tabii, çok hassas bir
çok
şey.
Hassas bir konu. Bu noktada tabii öncelikle biz mensuplarımızı bu konularda farkındalık oluşturmayla başlama niyetindeyiz. Yani bunları siz bir herhangi bir sempozyumla, herhangi bir panelle, bir seminerle, hususi seminerlerle yapabiliyorsunuz. Ya da işte bir takım basın yayın organlarını kullanmak suretiyle yapabiliyorsunuz. Ama biz tabii yeni bir oluşum olduğumuz için birebir görüşmeleri daha çok önemsiyoruz. Yani bu mensuplarımızla, görevlerimizle, cami görevlerimizle. Ya bu konuların önemini onlarla belki ilk görüşmelerimizde belki çok hissettiremiyoruz ama hakikaten bir süre geçtikten sonra insanlar artık bu noktada bizlere de hak veriyor ve ne kadar önemli bir görev olduğunu da artık hep beraber anlamış oluyoruz. Bu noktada tabii dediğim gibi başlangıçta farkındalık oluşturmanız gerekiyor. Farkındalık oluşturduktan sonra problem tespitleri yapıp, evet, problem tespitleri yaptıktan sonra da şimdi, eyvallah, günümüzün en önemli hastalıklardan birisi belki herkes problem tespiti yapabiliyor. Ama bu problemin çözümü noktasında ben ne kadar varım, yani bu taşın altına elini sokan insanlardan birisi de ben ne kadar olabilirim noktasında toplumumuzun maalesef geri durduğunu, yine biz kendi camiamızda da bu tür durumları gözlemliyoruz. Burada da ben varım diyebilen bir ekip oluşturabilme, evet, bunun da öncülüğünü, bunun da gönüllülüğünü yapabilme niyetindeyiz.
Eyvallah. İnşallah Rabbim bunu size nasip eder. Tabii.
Amin.
Farkındalık uyandırmak dediniz, bu en önemli bir kısım. Yani farkındalığı uyandırmadan harekete geçmek evet, çok zor. İlk adım o. Peki DİGEP bu farkındalığı biraz uyandırdı gibi sanki. Çünkü faaliyetlerinizi gördüğüm kadarıyla 9 farklı alan biliyorum ben. Belki daha fazladır bilmiyorum ama da faaliyet gösteriyorsunuz. Yani ara vermemize de çok az bir vaktimiz kaldı ama araya geçmeden çok kısaca faaliyetlere bir giriş yapıp ikinci bölümde faaliyetleri daha detaylı anlatmanızı isteyeceğiz. Farkındalığı oluşturduktan sonra DİGEP'in attığı adımlar neler oldu? Yani nereden başladınız? Nasıl bir çalışma seyrine girdiniz?
Tabii farkındalık önemli bir şey. Yani bizim geleneğimizde olan da bir söz var. Evet. Bir problem biline ki bir biline ki dert biline ki asar ola. Yani tabii yani onun bilinmesi gerekiyor. Farkındalık uyandırdıktan sonra tabii biraz daha işimiz kolaylaşıyor. Bu noktada bizim ifade ettiğiniz üzere yaklaşık 9 tane başlıkta yapmış olduğumuz ve yeni yeni bu başlıklara, bu projelere de yenilerinin eklenmesi de gündemde olan bir takım yaptığımız çalışmalar var. Eyvallah. Ben tabii şöyle hızlı bir şekilde bazı örnekler verecek olursak, birincisi bizim DEGEP ismiyle, Din Eğitimcisi Gelişim Projesi ismiyle bir formatör projesi yaptık. Elhamdülillah İstanbul'dan 5 tane arkadaşımız evet, ön elemesini geçti. Birinci modülü tamamlayıp ikinci modüle geçmiş oldu. Anadolu'dan da 8 kişi, 8 kardeşimiz bunun birinci modülünü tamamlayıp ikinci modülüne geçmiş oldu. Tabii bu formatör çalışması içerisinde ne yapılacak? Bu da önemli. Bu kardeşlerimizi biz arzu ediyoruz ki müftülüklerinde bu farkındalığı uyandırma noktasında bu işin öncüleri olsunlar. Bu noktada biz bu kardeşlerimiz burada tabii işte bazı seminerler alındı. Yani beden dilinden tutun da işte niçin gençlik? Evet. Gençliğin önemi noktasında hakikaten dolu dolu 3 gün belki 3,5 günlük süren ciddi seminerler aldılar. İnşallah bu seminerlerinde ikinci modülü, bunun devamında da 3. modülüyle inşallah bu DEGEP faaliyetimizi de inşallah neticeye ulaştırmış
inşallah
olacağız. İnşallah. Din hizmetleri alan bilgisi testi. Bu da bizim önem verdiğimiz, bu din gönüllüsü, din görevlisi kardeşlerimizin hazırlanmaları noktasında destek olmayı arzu ettiğimiz bir alan. 2012-2013 yılında 50 tane erkek öğrenci kursumuza katıldı.
Bu imamlık sınavına hazırlama gibi
evet,
bir şey mi?
Evet, evet, imamlık yani sınavına.
Halk arasında daha çok öyle ifade ediliyor.
Tabii tabii doğru. Yeni bir isim olduğu için doğru evet. bir açıklama gerekiyor. Din hizmetleri alan bilgisi imamlık sınavına, müezzin kayyımlı, Kur'an kursu öğreticiliği sınavına yeterlilik belgesini almak için evet. hazırlanan bir sınavdı.
Evet.
2012-2013'te 50 tane öğrencimize, 2013-2014'te 25 tane erkek öğrencimize
evet.
Bu noktada hizmet verdik. İnşallah her yıl bu faaliyetimizi de devam ettireceğiz.
Yani dedik hep her yıl imamlık ya da kayyım müezzinlik sınavlarına hazırlık kursu hizmetine devam ettirecek.
Devam ettirecek.
Bu önemli. Çok da arayış oluyor bu noktada. Pek fazla da kurs yok. Bu tür hazırlık kursları yok. Önemli bir çalışma alanı olarak görüyorum. Bugünkü misafirimiz Abdülkadir Çitil Bey. DİGEP Din Görevlileri ve Eğitimcileri Platformu Başkanı Abdülkadir Bey. Bu alanda yapmış oldukları hizmetleri bizlerle paylaşıyorlar. Maalesef toplumda hem medyasıyla hem sinema sektörüyle din görevlileri hakkında bugüne kadar diyelim yani son 10 yıla kadar belki oluşturulan bir imaj var. İnşallah onu yıkma noktasında iddialı bir platform, din görevlileri platformu DİGEP başkanımızla sohbetimize devam ediyoruz. Abdülkadir Bey, en son faaliyetler kısmına geçmiştik. İlk bölümde DİGEP'in amaçları ve kuruluş serüvenini dinledikten sonra faaliyetlere geçmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. En son imamlığa hazırlama kursumuz vardı. Onu paylaşmıştınız. Daha neler var DİGEP'te faaliyetler açısından?
Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar merhabalar. Biz din hizmetleri alan bilgisi testini bu konudaki kursumuzu ifade etmiştik.
Evet.
Üçüncüsü olarak da 3 günde Kur'an-ı Kerim eğitimi. Daha önce TİEMDER, Türkiye İlahiyatçılar Derneği'nin yapmış olduğu, Marmara İlahiyat Fakültesi'nin altında yapmış olduğu programı biz geçen yıl Ramazan ayında, Ramazan'ın başından sonuna kadar 30 gün içerisinde beraber yaptık. Proje paydaşı olarak biz TİEMDER'le beraber bu programı yapma gayretinde olduk. Elhamdülillah öyle 120 kişinin üzerinde bir sayıya ulaşmış olduk. Yani orada bizi çok mutlu eden hadiseler oldu. Yani bakıyorsunuz bir dedenin torunun elinden tutup beraber Kur'an öğrenmeye gelmesi.
Üç günde öğretebildiniz mi?
Şimdi bizim avantajımız şu oldu. Biz sayıyı daha fazla bekliyorduk.
He.
Bununla ilgili işte kalfa diye tabir edilen bayan ve erkek öğretici yardımcıları noktasında biraz sayıyı biz fazla olarak istemiştik. Baktık sayı biraz bizim tahminlerimizin altında olduğu için hakikaten biz camiden bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden çıkarmadık. Bu kadar da böyle faydalı oldu. Bizim bir taraftan da toplum kesimine yani sadece din görünürlüsü, din görevlisine değil de toplumun yani halk tabanına diyebiliriz belki halk kesimine de bu tür faaliyetlerle DİGEP'in faaliyet yani proje üretmesini de arzu ediyoruz.
Yani
çünkü diğer taraf bir tarafıyla şöyle düşündüğüm zaman sadece siz kendi kurumunuzun müntesiplerine bir program yapıyorsanız bir tarafınız eksik kalıyor. Ya biz hem onlara işte saymış olduğumuz programları yapmanın yanında halka da inen, halkla da temas halinde olan programlar yapmayı da arzu ediyoruz.
İnşallah.
3 günde Kur'an-ı Kerim eğitimi de inşallah önümüzdeki yıllarda, bu yılda,
yaz dönemlerinde
daha tamam. çok biz insanımızın Ramazan ayında Kur'an'la buluşması biraz daha üst seviyeye çıktığı için Ramazan ayına da mahsus bir uygulama olarak da düşünebiliriz. Şu anda planlaması bazı revizyonları da devam ediyor.
Eyvallah.
İnşallah devam edeceğiz.
Yani bu yazın 3 günde Kur'an öğrenmek isteyenler DİGEP'e ulaşabilirler diyebiliriz değil
İnşallah,
mi?
İnşallah.
Anadolu'da da çünkü dinleyenlerimiz oluyor. Anadolu'da da böyle bir projeyi hayata geçirmek isteyenler olabilir. DİGEP'le irtibat sağlayabilirler.
Tabii DİGEP'le, DİGEP'in internet sitesi var. Orada iletişim bilgilerimizden o bilgiler vasıtasıyla bizlere ulaşıp herhangi bir materyal noktasında da destek oluruz biz bu kardeşlerimize. Dördüncüsü yapmış olduğumuz programlar içerisinde ismini yeni koyduk. MUSAP. Daha öncesinde İmam Hatip Lisesi tatbikat projesi olarak düşünüyorduk.
Benim de ilgiyle takip ettiğim bir proje kıymetli dinleyenler MUSAP. MUSAP'ı biraz bize detaylı anlatmasını istiyoruz Abdülkadir Bey'in. Gerçekten çok orijinal bir çalışma. Nedir MUSAP?
İnşallah. Şimdi bizim ta lise yıllarından üzerinde durduğumuz, her zaman zihnimizin bir köşesinde yer eden bir durum vardı. Bizim İmam Hatip neslinin, İmam Hatip öğrencilerinin hakikaten okuldaki aldıkları eğitimi tatbikata aktarma noktasında sıkıntı yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Yani bunu milli eğitimde çalışan öğretmenlerimiz de, müdürlerimiz de biliyor. Bizler de bunu yakinen görüyoruz, biliyoruz. Bu noktada MUSAV ismiyle, yani Mesleki Uygulama ve Sosyal Aktivite Birikimi Projesi olarak bir proje geliştirdik. Elhamdülillah İstanbul'umuzda, Çekmeköy'de, Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu projeyi geçtiğimiz haftalarda başlattık.
Çok güzel.
Orada çok büyük bir teveccüh oldu. Başta Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürümüz, Nazmi Bey olmak üzere, müftümüz, bununla beraber ilçe milli eğitim müdürümüz,
evet,
kaymakamımız dahi, hatta kaymakamımızın şöyle bir ifadesi oldu. Yani bir iş yapabilirsiniz ama bazı işler vardır ki o işleri yaparken aynı zamanda ibadet de yapmış olursunuz. Bu da böyle bir iş diye bizlere bu projemizi bu şekilde taltif etti. Hakikaten çok önemsediğimiz bir proje MUSAV projesi. Yani biz burada ne yapacağız? Biz öncelikle çocuklarımızı camilerimize buluşturmak istiyoruz. Camideki din görevlilerimizi de İmam Hatip liseleriyle buluşturmak istiyoruz.
Eyvallah.
Yani çünkü milli eğitimde, diyanette birbirlerini eğitim noktasında tamamlayan unsurlar olduğuna da inanıyoruz ki... Eyvallah. Kurumların belki tamamı, yani İmam Hatip'ten tutun da işte Diyanet Camiası, üniversiteler aslında eğitim noktasında birbirleriyle entegre programlar yapmak suretiyle birbirlerinin de açıklarını kapatmak ya da tamamlayan unsurlar olması gerektiğine de DİGEP mensupları olarak inanıyoruz.
Peki MUSAV projesinde nasıl bir entegrasyon yapıyorsunuz Diyanet, Milli Eğitim?
Şimdi şöyle,
işleyiş nasıl?
İşleyiş aslında Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imzalamış olduğu bir protokol var.
Evet.
Bu protokolde şöyle bir ibare geçiyor. Yani okuldaki teorik alınan eğitimin, işte imam hatiplik uygulama eğitiminin, vaaz tatbikatının, hutbe iradının camilerde yapılmasıyla alakalı. Biz okuldan öncelikle gönüllü kardeşlerimizi seçtik. Sağ olsun müdür beyin yardımıyla gönüllü kardeşlerimiz seçildi. Tespit edilen müftü beyle istişare neticesinde tespit edilen camilerdeki imamlarımızla buluştuk. 13 tane şu anda bu konuda aktif olan imam kardeşimiz var. Bu kardeşlerimiz sabah namazlarında, akşam namazlarında, yatsı namazlarında bu seçilen kardeşlerimizle buluşuyorlar.
Öğrenciler
buluşuyor. Yani camiye gidiyor. Cemaatle namaz kılma hassasiyeti kazanıyor. Akşamla yatsı arasında olan zaman diliminde de camide tatbikat yapıyor. Yani ezandan tutun da namaz kıldırma. Yani toplumun karşısında müezzinlik, toplumun karşısında işte bir vaaz edebilme, hutbe okuyabilme. Bunların tatbikatını bir fiil imamdan almış oluyor. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu kardeşlerimizin hafta sonlarını da biz doldurmak istiyoruz. Bu konuda da yine programımız içerisinde şöyle bir uygulama var. 13 tane camiyi biz 3 tane camiye indirmek suretiyle bu 3 tane merkez camide toplu tatbikatlar. Bununla beraber bu tatbikatın yanında da öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak adına bazı gezi programları, kamp programları, kitap okuma programları, bunları da MUSAV içerisinde yapmayı planladık ve şu anda da elhamdülillah hayata geçirdik. Tabii geçirdik.
Çok güzel. Yani kısaca özetlersek bir imam, değil mi?
Evet.
İmam Hatip'teki öğrencilerle bir birliktelik sağlamış oluyor.
Kesinlikle.
İmam Hatip'teki öğrencilere aslında imamlık becerilerini kazandırmış oluyor.
Evet.
Peki öğrenciler buna niye devam etsin ki? Yani bağlayıcı bir şey var mı burada?
Tabii şu var.
Ya veya imam şimdi, bu işi niye yapsın ki?
Evet,
yani?
Öğrenci psikolojisiyle bakıldığı zaman şimdi okuldaki meslek dersleri hocalarının kanaat notu uygulaması var.
Eyvallah.
Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı bu yetkiyi de öğretmenlerimize, okullarımıza vermiş durumda o protokolde.
Evet.
Şimdi diğer taraftan da İmam Hatiplerimiz için de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yıllarda geliştirmiş olduğu bir proje var. Cami ve Gençlik Projesi.
Eyvallah.
Orada çok hoşumuza giden bir slogan var. Onu da buradan paylaşmak isterim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız diyor ki geç kalma genç gel.
Eyvallah.
Yani biz camilere de hakikaten gençliği bu noktada camilerle gençliği buluşturmak zorundayız. Bu konuda da elhamdülillah İmam Hatip kardeşlerimiz özverili olduklarını gördük. Heyecanlı olduklarını ve her şeyden önce gönüllü olduklarını gördük.
Zaten platformun amacı da gönüllülüğü canlandırmak. Bu da bir fırsat olmuş oluyor. Bu tabii bu arada bu proje bir protokol dahilinde işliyor, değil mi? Yani?
Tabii protokol dahilinde. Yani tamamen
resmi, her şeyle.
Resmi. Biz burada DİGEB olarak bu işin nasıl kolaylaştırılabilir kolaylaştırılması noktasında. Yani yükü biz biraz üzerimize alıp yani sonuçta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mensuplarının kendi yapmış oldukları bir takım programlar var. Ya şimdi onlara da bazen bir proje geliştiriyorsunuz. Hakikaten her şeyini efradını böyle cami bir şekilde hazırlamadığınız zaman proje ne kadar güzel olursa olsun akamete uğruyor. O titiz bir şekilde takip edilmediği zaman da hakikaten projelerin akamete uğradığını gördük. Biz burada DİKEP olarak, gönüllü olarak biz bu projenin işleyişinde biz size yardımcı bir kurum olalım, yardımcı bir platform olalım niyetiyle müdürlerimizle görüştük, müftülerimizle görüştük. Sağ olsun onlar da bu konuda bizleri kabul ettiler. Elhamdülillah başlatmış olduk. İnşallah Anadolu'ya da yayılacağını düşünüyoruz.
İnşallah.
Önemli ifade etmek istediğim bir nokta da şu. Şimdi biz internet sitesi kurduk Musaplar ismiyle.
Çok güzel. İsmi de çok güzel.
İsmi de çok güzel. Tabii biz burada belki şöyle bir slogan da geliştirilebilir. Yani nesilden nesile geçen bir fedakarlık.
Evet.
Da diye de ifade edebiliriz. Aramızda böyle bir arayış içerisindeyiz açıkçası. Şimdi Musaplar ismiyle bir site kuruldu. Facebook adresi açıldı. Sosyal medyada Twitter adresi kuruldu. Yani biz istiyoruz ki İstanbul'daki kardeşlerimizle, Anadolu'daki kardeşlerimizle Musap adı altında yapmış olduğu faaliyetlerini buradan yayınlasınlar. Biz yine buradan onlara materyal destekleri sağlayalım. Yani böyle bir entegre, yani Türkiye'nin genelinde yapılabilen, uygulanabilir bir program, bir proje olmasını da arzu ettik. İnşallah sosyal medya ayağını da bu şekilde yürütmek suretiyle inşallah neticesine
daha
de ulaşmak. Tabii daha da canlandırmış
i̇nşallah.
Olacağız.
Peki. Devam edelim.
Cami panosu projemiz var. Şimdi camiye gelen cemaat kardeşlerimiz, cami cemaati kardeşlerimizin hakikaten yani böyle kısa, öz, spot cümlelerle bazı değerlerimizi onlara belki tekrardan hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Evet. Bunun için de cam panosu projemiz var. Evet. İnşallah İstanbul'da hazırlanacak. Bunun için gönüllü olan kardeşlerimizden yazılar vesaireler tespit etmek suretiyle, doğru kaynaklar kullanılmak suretiyle camilerimizde cam panosu hazırlığı yapılıyor. Bunu da yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız. Gelişim seminerleri projesi, tabii biz mensuplarımızın, din gönüllüsü kardeşlerimizin gelişimlerine de önem veriyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz bazı kurslarımız var. Bu İmam Hatip liselerinde ya da diğer okullarda Kur'an-ı Kerim dersleri başladığı zamanlar, Siyer-i Nebi dersleri başladığı zamanlar, şimdi bu işi nasıl yapacağıyla alakalı sıkıntı yaşayan, çekinceleri olan imam kardeşlerimiz oldu. Biz bunlara hemen böyle 30 kişilik, 40 kişilik bir ekip oluşturup intibak seminerleri adı altında, yani bir öğrenciye nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor diye böyle bir prototip halinde formasyon seminerleri vermiş olduk. Bunun gibi işte musiki'den tutun da hüsnü hat kursuna kadar, Kur'an-ı Kerim tasih-i huruf kurslarına kadar Arapça kursları yine bunun içerisinde sayabiliriz. Gelişim seminerlerinde, bu kardeşlerimizin de hakikaten gelişmelerinde önemsiyoruz. Bu noktada böyle projelerimiz de var.
İnşallah.
Dönüştürücü vaazlar projesi, bu da çok üzerinde durduğumuz, önem verdiğimiz, şu anda hali hazırda 15-20'ye yakın hazırlamış olduğumuz vaazlarımız var. Şimdi zamanın şartlarında göz önünde bulundurarak topluma da hitap edebilmemiz gerekiyor. Bazen öyle bir hal alıyor ki sizin orada kurduğunuz bir cümle yani muhatabına etki etmiyor.
Tabii.
Ya da sizin oradaki bir beden diliniz ne kadar güzel bir şey ifade etseniz de orada çok yanlış anlaşılabiliyor. Yani çekicilikten ziyade itici bir hal almış oluyor. Biz bunu biraz daha modern eğitimlerle, yani parantez içerisinde söylüyorum modern kavramını. Yani bizim aslında geleneğimizde Hazreti Peygamber'in sözlerinde, davranışlarında, aslında birebir ilişkilerinde olan şeyleri biz vaaz formatında da vaazlar hazırlamak suretiyle toplumumuza aktarmak, bu konuda da gönüllü kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah yakın zamanda da bu çalışmalarımız, materyallerimiz de kitap haline gelmiş olacak.
İnşallah.
Bunun belki videolu,
görüntülü
çalışmalarında yaparız. Bunlara da İnşallah. Kardeşlerimiz digep.org internet sitesinden ulaşabilirler. Tabii bununla beraber yakın zamanda önem verdiğimiz bir projede Kur'an kursunda okuyan hafız kardeşlerimiz. Şimdi Kur'an eğitimi hakikaten çok önemli bir eğitim. Her Müslümanın alması gereken bir eğitim. Ama biz şöyle bir tespitte bulunduk. Yani bunu da biraz Kur'an kursunda okuyan kardeşlerimiz, insanlarımız da görmüşlerdir. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, yani siz Kur'an kursunda bir eğitim alıyorsunuz, hafızlığınızı tamam ediyorsunuz. Ama sosyalleşme noktanız aynı oranda eğer gerçekleşmiyorsa, siz oradan çıktıktan sonra toplum içerisinde yer bulma noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Belki ne kadar kabul edilebilir ama şöyle bir ifade de söylenebilir belki. Yani bazen arafta kalan insanımızla evet. karşılaşıyoruz. Evet. Evet. Hakikaten bizim zamanımızda, yani biz maalesef diyoruz, Kur'an-ı Kerim hıfzını tamamlamış ama hala o diplomasını almaya gelmeye de tenezzül etmeyen kardeşlerimizle, aynen. öğrencilerimizle karşılaştık. Aynen. Bu noktada biz Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen kurslarda geliştirici seminerler yapmayı planlıyoruz.
Çok güzel yani, olur. Kitap çünkü Kur'an kurslarındaki tabii. çocuklar ihmal edilebiliyor bazen. Oralara biraz daha ilgi alaka o çocukları da çok yeşertecektir Allah'ın izniyle.
İnşallah, inşallah. Yani programlarımızı, projelerimizi bu şekilde ifade edebiliriz.
Eyvallah. Zaten Abdülkadir Bey maşallah dolu dolu bir program çerçevesi var. Ve bunlar yapılan programlar, proje aşamasında olan çalışmalar değil. Tebrik ediyoruz. Türkiye'de din gönüllülerini, din görevlilerini diyelim, baz alan ve onları merkezine alan bu tür sivil toplum hareketleri az. Ben çok şahit olmadım. Bu noktada da alanınız çok bakir bir alan. Çok güzel faaliyetlerin yapılabileceği bir alan. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru da yaklaştık.
Evet.
Son sözleriniz varsa ben sizden onları alayım. Yani hem faaliyetlerinizle alakalı veyahut da amacınızla alakalı son sözler varsa onları da alarak programımızı şimdi yavaş tabii, yavaş kapatalım.
Şöyle birkaç buyurun. Örnekle programımızı bitirebiliriz.
Eyvallah.
Şimdi buyurun. Ben din eğitimi, din gönüllüsü, dini mekanlarımız olan camilerimiz ve münevver şahsiyetler diyebileceğimiz toplumumuza yön veren insanlarımızla alakalı bir takım tespitlerimiz var platformumuz olarak. Evet. Bunlardan bir iki örnekle ben neticelendirmek istiyorum. Birincisi, din eğitimi noktasında hakikaten din eğitimini doğru kaynaktan vermemiz gerekiyor. Hı-hı. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımızın Nabi Bey'in şöyle bir tespiti olmuştu. Çok da hoşumuza giden bir tespit. Bir zamanlar bizim ilim dediğimiz şey irfan olarak ifade edilirdi. Yani bu teoriyle beraber pratik de beraberinde olan irfan. Biz bundan bir basamak geriye gittik. İlime düştük. Evet. Bundan da bir basamak daha geriye düştük. Malumata indik. Hı. Şimdi de günümüzde maalesef bu durum data seviyesinde.
Evet.
Yani bilgiye
evet.
her yerden ulaşabiliyorsunuz evet. ama o bilginin dönüştürücülüğü noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu noktada tespitlerimizden birisi budur. Tekrardan o irfana, yani ideal olana, biz ideal olarak irfan kavramını önümüze koyuyoruz. Din gönüllüsü kardeşlerimizin de toplumumuzu, gençlerimizi o irfan basamağına doğru hareket ettirmelerinde de önce olmasını arzu ediyoruz.
İnşallah.
Din gönüllülüğü noktasında hakikaten şöyle bir paylaşımda bulunmak isterim. Şimdi din görevlisi kardeşlerimiz tabii büyük bir sorumluluğu yüklenmiş bulunuyorlar. Bazen de toplumun onlara büyük bir sorumluluk yüklediğini de görüyoruz. Bu da aslında insanı mental olarak en fazla yoran görevlerden birisi din görevliliği. Dışarıdan bakıldığı zaman belki çok fazla vakitleri var gibi evet. bir algı var.
Ne yapıyor ki
gibi evet. bir algıları var ama şöyle denilebilir. Bir defa herkes sizden ciddi manada bir beklenti içerisinde. Cami cemaati olarak düşünüldüğü zaman camiye gelen her bir kardeşimiz imamdan kendinden bir parça bekliyor. Yani bir bankacıysa onun kendine göre bir cümle kurması, vaazda onu anlatmasını istiyor. Bunun gibi hakikaten birçok sıralayabileceğimiz, yani büyük bir sorumluluğu yüklendiğini görüyoruz din görevlisinin. Bazen oluyor ki dini bunalım yaşayan, depresif takıntılı, taassuplu, hatta kendini takdir ettirmek isteyen, bunun için size sorular soran bir takım cemaatle karşılaşıyorsunuz. Bunlar hepsi toplumumuzun bir parçası. Ben onları yargılamak adına da söylemiyorum ama sonuçta yani bu toplum üretti yani bu insanları.
Tabii.
Bundan da kaçmak bize yakışmaz. Bunu da ifade etmek isterim. Bu noktalarda din görevlisinin de ciddi manada motivasyona ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. İnşallah bununla ilgili de çalışmalar yapmış olacağız. Hatta yakın zamanda gelişen bir olaydan bahsetmek isterim. Şimdi cezaevinde bulunan vaiz kardeşlerimiz
evet.
var.
Biz bak, bu vaiz tabii
bir vaiz kardeşimizle hasbihal halindeyken şöyle bir şeyle karşılaştık. Oradaki insanların o olumsuz tavırlarını da o vaiz kardeşlerimizin yüklendiğini gördük. Hmm. Şimdi biz de İmam Hatip kardeşimiz de ya da Diyanet'in herhangi bir yerindeki dini danışmanlığa talip olan kardeşimizin maalesef kendisine danışmak için gelen kişilerin olumsuzluklarını yüklendiğini görüyoruz. Hmm. Bu aslında çok riskli bir alan. Çünkü klinik psikologların bile yani o olumsuzlukları yüklenmeden insanları tedavi ettiği, bununla ilgili eğitimler aldığını da bildiğimiz için inşallah yakın zamanda böyle bir çalışmayı da hayata geçirmiş olacağız.
Yani cezaevlerinde din danışmanlığı dini yapanlara gerekli altyapıyı,
yani dini danışmanlık nasıl verilmesi gerekir? O olumsuzluktan etkilenmeden bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Hatta belki camileri içerisinde, camiler bünyesinde kurulacak olan, dini danışmanlıkta görev alacak olan kardeşlerimize de bu eğitimler verilebilir. Yakın zamanda hayata geçti. Hastanelerde dini danışmanlık çalışmaları başladı. Bunlar da belki, tabii bunlar da bu noktada da ciddi manada biz hizmet üretme niyeti içerisindeyiz. Camilerimiz tabii bir zamanlar hayatın merkeziydi. Şu zamanlarda bu merkezden belki biraz uzaklaşılabiliyor. Bu noktada da çalışmalarımız var. İnşallah camideki halka derslerine ve yine akademisyenlerimizi camilerle buluşturma noktasında bir takım faaliyetler yapma niyetindeyiz. Bunun da proje geliştirmeleri devam ediyor.
Eyvallah. Son sözler vaktimiz demiştik Abdülkadir Bey, evet. Ama burada bir toparlayalım isterseniz. Süre tabii. Tamam, içeriden işaret tabii. De geliyor. Gerçekten çok güzel bir alan. Çok bakir bir alan. Türkiye'de sizler gibi din görevlisi olup aynı zamanda bu işe de gönüllü olan insanların sayısının artması gerekiyor. DİGEP buna öncü olacak inşallah. Öncü bir kuruluş olmasını bekliyoruz. Allah kolaylaştırsın.
Allah razı olsun.
Daha da bereketlendirsin diyelim. Çok teşekkür ederiz Abdülkadir
İnşallah
Bey.
İnşallah biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada bulmak bizim için bir mutluluktu. Ben buradan da DİGEP mensubu kardeşlerimize, hakikaten genç bir ekibimiz var. Bu ekipte gece gündüz çalışan kardeşlerimize de teşekkür etmeyi istiyorum.
Peki insanlar size nereden ulaşabilir? Onu da son olarak bir söyleyin. DİGEP'i merak ederseler, danışmanlık almak isterseler.
Tabii kardeşlerimiz bize digep.org internet sitesinden, oradaki iletişim bilgilerinden, telefon numaralarından bizlere ulaşabilirler.
Eyvallah.
Çok mutlulukla inşallah elimizden gelen her konuda yardım etme gayreti içerisinde oluruz.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bu hafta da sonuna geldik. Konuğumuz DİGEP Platformu Başkanı Abdülkadir Çitil Bey'di. DİGEP hem imamlara din görevlerine yönelik motivasyonu ve eğitimlerini artırıcı faaliyetler içerisinde bulunuyor. Bu aynı zamanda bizi de ilgilendiriyor. Daha donanımlı, daha motiveli, daha efendim gönüllü bir din görevlisi kadrosu halkı da daha farklı etkileyecektir. Bizleri de daha farklı etkileyecektir. Bu açıdan çok anlamlı bir hizmet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.